bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Türkiye'nin tarihi, bir gezginin gözüyle Anadolu uygarlıkları, Seton Lloyd, 1. kaset, 1. yüz, TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 50, 9. basım, Temmuz 1998, Türkçe'ye çeviren Ender Varinlioğlu, 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir, okuyan Müberra 56oğlu. Bir gezginin gözüyle Anadolu uygarlıklarının anlatıldığı bu kitap, Türkiye'nin kültür çeşitliliğine hayran olan ve sayıları gün geçtikçe artan gezginler için yazılmıştır. Tarih öncesi zamanlardan başlayarak üzerinde yaşadığımız topraklarda iz bırakmış Hititler, Frigler, Persler, Helenler ve Romalıların da bulunduğu toplumlardan kalan izleri ustaca inceleyen yazar, hayatının büyük bir kısmını Yakın Doğu'da geçirmiş bir arkeologdur. Profesör Seton Lloyd, kitapta kullandığı çok sayıda resmin yardımıyla birbirini izleyen tarihlerde yaşamış, söz konusu kültürlerin birbirinden farklı eserler yaratırken zenginleştiğini göstermektedir. Türkiye'nin tarihi ne alışılmış bir rehber kitap ne de bir ders kitabı niteliğindedir. Seton Lloyd'un bilgi birikimini okurla paylaşmak istediği kitabın yola çıkış noktasıdır. Seton Lloyd, Ön Asya ve Anadolu'da yaptığı kazılarla tanınmış İngiliz mimar ve arkeolog. Mimarlık öğrenimini Uppingham'da tamamladı. 1939-49 yılları arasında Irak hükümetinin arkeoloji danışmanı olarak Bağdat'ta görev yaptı. Özellikle Sincar bölgesi araştırmaları ile Ugarit, bugün Ras Şamra, Hassuna ve Eridu kazılarını yönetti. 1949'da Ankara'da kurulmakta olan İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nün yöneticiliğine getirildi. 12 yıl sürdürdüğü bu görevinde enstitünün bugünkü etkili konumuna ulaşmasını sağladı. Ayrıca Polatlı'da ve Urfa yakınlarındaki Sultantepe'de O.R.Gurney ile Denizli'deki Beyce Sultan Höyüğü'nde J.Melart ile birlikte kazılar yönetti. 1961'de İngiltere'ye dönen Lloyd, Londra Üniversitesi'nde arkeoloji profesörü olarak ders vermeye başladı. 1964'te Muş'un Varto ilçesindeki Kayalı Dere adlı bir Urartu yerleşmesinde C.A.Burney ve M.Van Don'la birlikte kazı yaptı. 1969'da emekliye ayrıldıysa da Londra'daki Arkeoloji Enstitüsü'nde çalışmalarını sürdürdü. 1974'te Londra Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı, 1978'den sonra da Irak İngiliz Arkeoloji Okulu Başkanı oldu. 1971'de ülkesinin arkeolojiye katkı madalyası, 1973'te de Türkiye'nin verdiği üstün hizmet sertifikası ile onurlandırıldı. Sunuş: Profesör Seton Lloyd'un elimizdeki bu eseri onun çok yönlü ve verimli meslek yaşamında özel bir yer tutar. Bu yapıt onun yaklaşık bir yüzyıl süren 1902-1996 yaşamının, deneyimlerinin ve araştırmalarının süzgecinden geçerek tamamlanmıştır. Bir mimar olarak yetişen Seton Lloyd, 26 yaşında Henry Frankfurt gibi ünlü bir hocanın önderliğinde arkeolojiye gönül vermiştir. Önceleri ilgi alanı Ön Asya arkeolojisidir. 1939-45 yılları arasında Irak Devleti için arkeoloji danışmanlığı yapar. Bu sıralarda 1938'de John Garstang'ın başkanı olduğu Mersin Yümük Tepe, Soğuk Su Tepe kazılarına katılır. 1949'da Ankara'da İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'ne direktör olur. Bu tarihten itibaren kazı ve araştırmalarının çoğunu Anadolu arkeolojisine adamaya başlar. Polatlı, Harran yakınında Sultantepe, Denizli çevresinde Çivril yöresinde Beyce Sultan kazıları, Alanya araştırmaları onun enstitü direktörlüğüne rastlar. 1962'de Londra Üniversitesi'nde Batı Asya Arkeolojisi profesörü olunca enstitü direktörlüğünden ayrılır. Eserleri arasındaki Early Anatolia bugün artık Anadolu arkeolojisinin klasikleri arasına girmiştir. Bu kitap ise mimar, arkeolog Setin Lloyd'un bir gezginin gözüyle de olsa onun tarihçi kimliğinin bir ürünüdür. Eserinde Anadolu tarihini geniş bilgisiyle özetlenmiş bile olsa, tarih öncesi çağlardan Roma İmparatorluğu döneminde Hristiyanlığın çıkış ve ilk yayılış yıllarına kadar uzanan bir siyasal olaylar zinciri ve bu olayların birbiriyle olan ilişkileri kapsamında bir bütün olarak ele alır, irdeler. Bir anlamda kitapta Anadolu'nun eski çağ tarihi baştan sona incelenir. Anadolu coğrafyasının ilginç bir tanıtımından sonra Lloyd, bu topraklarda gelişen kültürleri ve sahiplerini bir tarihsel süreç ve boyut içinde onlara can vererek sergilemektedir. Ancak kitabın yazıldığı tarihten bu yana, özellikle son yıllardaki arkeolojik araştırmalar tarih öncesi çağlar hakkında bize umulmayacak kadar çok çeşitli ve yeni görüşler kazandıran bilgiler sunmuştur. Paleolitik, mezolitik ve hepsinden de öte, çanak çömleksiz ve çanak çömlekli, neolitik dönemlere ait kazıların gün ışığına çıkardığı Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da Hallan Çemi, Çay Önü, Cafer Höyük, Nevali Çori, Göbekli, İç ve Güney Anadolu'da Aşıklı Höyük, Köşk, Höyücek, Badem Ağacı, Marmara ve Trakya bölgelerindeki en eski ilk tarımcı köy yerleşmeleri, bunların kültür tarihi açısından yorumları ne yazık ki kitapta yoktur. Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde yeni yapılan, kazılarla daha kapsamlı olarak aydınlanan kalkolitik, ilk Tunç çağlarına da eserde yeterince yer verilememiştir. Çünkü kitap daha çok yazılı belgelerin ışığında belirlenen çeşitli kavimler, onların kültürlerine ait olaylarla gene binlerce yıl boyunca Anadolu'daki eşsiz kültür mozaiğinin oluşmasında payları olan insanlarla onların siyasal varlıklarıyla ilgilenmektedir. Gene de Lloyd az da olsa Anadolu'nun tarih öncesi çağlarına ve zaman içindeki gelişimine genel olarak değinir ve önemini vurgular. Kitapta ancak ilk Tunç çağında Troya'dan Truva Hisarlık, Troya'nın ikinci kentinde bulunan ünlü Priamos hazinelerinden, Kaniş'in, Kültepe'nin, ilk Tunç çağı Megaranundan, Alacahöyük'ün göz kamaştıran prens mezarları buluntularından söz edilir. Kalkolitik dönem için Mersin'in sur duvarları 16. tabakası ile yetinilir. Neolitik ve ilk kalkolitik ise yalnızca Çatalhöyük ve hacılarla temsil edilir. Kitabın asıl amaçladığı kısımlar 3. bölümle başlar. Çünkü artık Anadolu'da tarih çağlarına M.Ö. 2. bin yılın ilk çeyreğinden itibaren Orta Tunç çağında girilmiştir. Çivi yazılı ve Hitit hiyeroglifleriyle yazılı bilgilerin bize tanıttığı, adlarını öğrenmemizi sağladığı Hint-Avrupa kökenli dilleri konuşan kavimler ve diğerleri tarihsel bir zaman dizin içinde sunulur. Onların yazgıları, kimlikleri bundan böyle derinliğine tartışmaya açılır. Yaşadıkları, devlet kurdukları, savaştıkları ortamlar, savaş koşulları oraları gezip gören bir gözle betimlenmeye çalışılır. Doğu geleneği içinde Anadolu'da önce 2. bin yılda Hititler gibi imparatorluklar kuran devletlerin gene doğuya yönelik yayılımcı siyasetleri, ardından M.Ö. 1. bin yılda Urartu, Firik, Yeni Asur devletleri ile daha sonra vurucu güçleriyle bu kez batıya yönelik eylemleriyle yüzyıllar süren Pers egemenliği bunlara örnektir. Lloyd ilginç bir yaklaşımla önce Perslerin, Medlerin, çok daha sonra da Partların idare sistemlerini yorumlar. Satraplıklar şeklindeki idari sistemi içinde özgürlüklerini yitiren Anadolu'daki küçük Yunan kent devletlerinin çaresizliğini ve umursamazlıklarını yansıtır. Yunanlıların paralı asker olarak aynı egemenlerin ordularında bu egemenler için kendi yurttaşlarına karşı zaferler kazanışları çarpıcı bir biçimde anlatılır. Lloyd'un on binlerin yürüyüşünde Kesenepo'nun çizdiği coğrafyayı belirlemeye çalıştığı bölüm ise benzersizdir. Diğer yandan batıdan doğuya Helenizmi yaymaya, Helenizm idealini ve özgürlük anlayışını Anadolu'da ve zapt ettiği diğer tüm ülkelerde yerleştirmeyi amaçlayan Büyük İskender'in yarattığı Doğu-Batı karşıtlığı ve bu çelişkinin açıklanışı okuyucu için oldukça etkileyici olmaktadır. Büyük İskender ve İmparatorluğu, onun ardılları dönemlerinde Anadolu'da süregelen siyasal karmaşayı sergileyen savaşlar, zaman zaman onların ayrıntılı anlatımı, idari ekonomik koşulların yorumlanması, ancak Seton Lloyd'un engin bilgisiyle bu denli özgünleşebilmektedir. Bir gezgin gözüyle antik İzmir, Efes, Bergama, Pirene, Milet, Didim ve Bodrum'u seçerek tek tek anlatması, onların geçmişteki büyüleyici görünümlerini gözlemlerine dayanarak topografyaları ve tarih içindeki kültürel boyutlarıyla karşınıza getirip canlandırması kitaba ayrı bir tat vermektedir. Bergama Krallığı'nın bir anlamda Roma'ya armağan edilmesiyle Anadolu'ya egemen olacak yeni güç ortaya çıkmıştır. Roma, önce Yunan kentlerini eski Helenizm geleneği içinde özgür kılmaya çalışacak, ancak daha sonra bundan vazgeçerek Asya eyaletini, Anadolu'yu, Roma idare sisteminin ve kültürünün egemen olacağı bir düzen içinde yöneterek şekillendirecektir. Özellikle kendine bağımlı Galatya Krallığı'nın topraklarını genişleterek Anadolu'da birçok bölgeyi kendine bende edecektir. Roma'nın ünlü komutanlarını Anadolu'da en çok uğraştıran Pontos Krallığı olmuştur. Ancak Pontos dahil Kapadokya, Armenya, Güneybatı ve Kuzey Anadolu'nun Yunan ve yerel tapınak devletleri sonunda Roma'ya boyun eğecektir. M.Ö. 25'te Galatya Kralı Amintas'ın ölümünden sonra ortaya çıkan kargaşa ortamı, Roma'nın girişimiyle yok edilecek, Galatya Krallığı Roma İmparatorluğu'na katılacak ve artık tam anlamıyla Anadolu'nun Romalılaşma süreci başlayacaktır. Roma'nın ünlü komutanları ve onların orduları arasındaki çekişmeler ve çekemezlikler ancak Ağustos döneminde son bulur. Senato'nun izniyle Augustus yalnız yeni bir hanedan kurmakla kalmaz. Aynı zamanda gerçekleştirdiği barış ortamından dolayı kutsanarak tanrılaştırılır. Galatlar ülkesinin ünlü kenti Ankara'daki Augustus Tapınağı bu anlayışa örnektir. Augustus'un başarıları Latince olarak tapınağın Pronaos'unun ante duvarlarına, Yunanca olarak da Cella'nın güneydoğu duvarının dış yüzüne kazınmıştır. Milattan sonra 14'te Augustus öldüğünde Roma'daki mezarına da onun kendisine ün kazandıran eylemleri yazılmıştır. Augustus döneminde özellikle Pamfilya, Likya, Karya, Miria, Atelya, Kapadokya, Galatya'nın gelişmeleri Romalılaşma süreci içinde gerçekleşebilmiştir. Ancak aynı dönemde Hristiyanlık doğmuş ve Roma egemenliğindeki doğu ülkelerinde etkisini göstermeye başlamıştır. Yahudiler arasında Aziz Pavlos gibi dindarlar tarafından Hristiyanlık önce bir mezhep gibi görünmüştür. Sonraları Aziz Pavlos dahil ona ayrı bir din olarak kabul edenler çoğalmış ve bu dinin yayılması uğruna nice acılar, eziyetler çekilmiştir. Bu bağlamda Seton Lloyd'un Aziz Pavlos kanalıyla Hristiyanlığın ilk dönemlerini anlatımı, Efes'teki Meryem Ana'nın evi, Panaya, Kapulunu ve ona ait varsayımların kaynaklarını açıklayıcı son bölümler kitapta ayrıca ilgiyi çekmektedir. 4000 yılında çok ötesine giden eski Anadolu tarihi ile ilgilenen öğrenci, uzman, aydın, tüm okurlar için bu kitap, zaman zaman yeni yorumlar getiren, yeni ufuklar açan, geçmişimizi herkesin anlayacağı bir dille sunan, vazgeçilmez bir bilgi kaynağını teşkil etmektedir. Bu eseri akıcı bir dille Türkçe'ye kazandıran Profesör Doktor Ender Varinlioğlu'nu ve kitabın bize ulaşmasını sağlayan TÜBİTAK'ı yürekten kutlamak, kanımca biz okuyucular için kaçınılmaz olmaktadır. Profesör Doktor Ufuk Esin, 22 Temmuz 1997 Aksaray. Çevirenin notu. En iyisi çeviriyi açıklama gereği olmaksızın yazarla okuyucunun arasından çekilmektir. Kitabın yazıldığı dili bilmeyenler içinse çevirmen her an okuyucunun yanı başında soruları yanıtlamaya hazır olmalıdır. Bu kitap okunurken en çok karşılaşılacak sorun yer adlarıyla ilgili olacaktır. Kilikya, Lidya, Papalagonya gibi Yunan-Roma çağı yer adlarının yazılışında eski milli eğitim klasiklerinde göz önünde tutulan çeviri yazı, transcription, kurallarına bağlı kalınmıştır. Makedonya, Yunanistan, Trakya gibi bugün de kullanılan yer adları bu uygulamanın dışında bırakılmıştır. Kişi adlarıyla ilgili olarak Filipos, Aleksandros adları Ahmet, Mehmet gibi çok kullanılan adlardır. Öte yandan Filip ya da İskender tarihten tanıdığımız ünlü kişilerdir. Buna karşılık Herodotos, Homeros gibi bir eşine daha pek rastlamadığımız ünlü adlar aslında olduğu gibi yazılmıştır. Belki bunları da Türkçe'de karşılaşıldığı biçimde Herodot, Homer olarak yazmalıydık. Ancak söylediğimiz nedenle olduğu gibi yazmayı yeğledik. Latince adları Latince yazılışıyla bıraktık. Örneğin Traianus, Hadrianus, İmparator adlarıdır. Ama Yunanca adlar yukarıda söylediğimiz çeviri yazı kurallarına göre Yunanca biçimleriyle yazılmıştır. Ancak aynı ad, örneğin Kilisya, Aspera yanındaki Latince sıfatla birlikte Latince biçimiyle yazılmıştır. Bunun dışında metne elden geldiğince az müdahale edilmiştir. Ancak zamanla kazanılmış yeni bilgileri okuyucudan saklamamak, okuyucuya eski bilgiler vermemek için dipnotlarda yeni bilgiler sunulmuştur. Çeviriyle ilgili olarak bu kadar açıklamanın yeterli olacağını düşünüyorum. Yer adları dizininin okuyucunun coğrafyaya ilişkin sorularını karşılayacağı kanısındayım. Türkiye'nin tarihi ana yurdumuzun tarihidir. Ender Varinlioğlu. Ön söz. Elinizdeki kitabın özellikleri ve amacı üzerine hazırlık niteliğinde belirleyici birkaç söz söylemek gerekiyorsa, onun önce hangi koşullarda kaleme alındığını kısaca anlatmalıyız. Bu kitap Anadolu'nun tarihi eserleri üzerine yazılan alışılagelmiş rehber kitaplardan değildir. Hele ders kitabı hiç değildir. Bu kitap daha çok ülkenin ayakta kalmış anıtlarını uzun yıllardır yakından tanımış olmanın uyarıcı etkisiyle yazarın bu tarihi toprakların yaşam öyküsüne ve insanlarına karşı duyduğu derin ilgiyi başkalarıyla paylaşma girişimidir. Arkeoloji ile tarih arasındaki uçurumun, ikincisinin dayandığı kanıtların çoğunu birincisinin sağlamış olduğu anımsandığında abartılmış olduğu görülecektir. Kendim arkeoloğum. 32 yılda Orta Doğu'da kazılar yaptım. Dolayısıyla yayımlamış olduğum eserlerin büyük çoğunluğu kazılarda bulduklarıma ve onların kuramsal sonuçlarına adanmıştır. Benim asıl araştırma alanlarım ilkin Mezopotamya, ikinci olarak da Anadolu olmuştur. Ancak Irak'ta kaldığım uzun sürenin daha ilk yıllarında şimdiki mesleğimin olanakları doğdu. O sırada Irak'ı işgal etmekte olan İngiliz birliklerinin yaptıkları bir iş yoktu ve ülkenin geçmişiyle ilgili çok şey öğrenmek istiyorlardı. Bu konuda ilk kitabımı yazdım ve iki kez basıldı. Bundan yüreklenerek bugün de basımı yapılan Mezopotamya'nın keşif tarihi üzerine daha da iddialı bir kitap olan Foundations in the Dust'ı yazdım. Etkinliklerimi Türkiye'ye aktarınca aynı şey oldu. Kazmadığım zamanlar günlerimi büyük ölçüde gezilere ve ülkeyi keşfe harcadım. Turizmin endüstri olduğu daha bilinmezken, Anadolu'nun büyük bölümünde yabancılar dolaşmazken ben, ilkel taşıt araçlarıyla tarihi alanı olduğu bilinen hemen hemen her ile ulaşmanın bir yolunu buldum. Bu geziler ve iyi kütüphaneler sayesindedir ki, Anadolu'nun tarihini de, tarih öncesini de doğal ortamında canlı olarak gördüm. Eski çağlar için düzenlenmiş bir sahne ayrıntılı anılar ve sıla özlemiyle ışıklandırılmıştı. Sonunda ülkeme döndüğümde zamanımın çoğunu tek bir işe adamış olduğumu gördüm. Belli bir amaçla kendimi gezi notlarımı düzenlemeye yeniden kaptırmıştım. Bir tarihi çerçeve içinde değişik malzemeye biçim vermeye başlamış olduğumu görmek beni şaşırtmadı. Bu kendiliğinden oluvermişti. Sonradan fark ettim ki, Böyle bir işe daha önce kimse kalkışmamış. Öyle görünüyordu ki Türk tarihçileri çalışmalarını Osmanlı İmparatorluğu olgusu üzerinde yoğunlaştırmışlardı. Gerçekten de o zamana değin Osmanlı Devleti'nin kuruluşu öncesinde olanlarla ilgili parça parça bilgimiz pek açıklayıcı değildi. Bu arada Türkiye'de İstanbul Boğazı'ndan öteye yabancıların yapacakları geziyle ilgili olarak çok büyük değişiklikler olmuş, geziler yaygınlaşmış ve yönü belirlenmişti. O zaman görüldü ki gelişen ulaşım koşullarının sağladığı uçan halı ve turistin gereksinimlerini karşılamaya ilişkin yeni anlayış, daha önce birkaç ayrıcalıklı uzmanın bildiği Ege kıyılarının harikalarını ve iç bölgeleri yabancı tatilcilerin kolayca erişebildiği yerler haline getirmiş. Artık Efes'ten Van Gölü'ne ve Ağrı Dağı'nın ikiz doruklarına değin turistler ağırlanıyordu. Ancak bir eksiklikleri hala vardı. Hem tarihi hem topografik, rehber kitaplarının kuru yönergelerini sarıp örtecek, aranan hedefleri kişisel yana ağır basan yorumlarla anlatan giriş niteliğinde bilgi. O zaman kendimi atadığım bu görevin uzman olmayan gezginin gereksinimlerini karşılamada yararlı olabileceğini gördüm ve şimdi aydın bir yayıncıda bulunca Türkiye'nin tarihini ne istediğini bilen gezginin zevkle okuyacağını umuyorum. Bu noktada bir savunma yapmak kaçınılmaz görünüyor. Kitabın salt tarihiyle ilgili bölümlerinde mesleğe ilişkin kimi görüş ayrılıklarının anlatılması güç yerleri vardır. Bunlarla takılmadan geçmek olanaksızdı. Bu ve başka pratik nedenlerle zaman zaman büyük ölçüde doğrudan alıntılar ya da dolaylı aktarmalara başvurmanın gerekli olduğunu gördüm. Böyle durumlarda en güvenilir yetkililerden almış olduğum alıntıların bu kitabın genel amacına katkısı olduğu için kusur olarak görülmeyeceğini umarım. Bu arada birkaç arkadaşıma yardımları ve tavsiyeleri için çok müteşekkirim. Bu insanlar kitabın uzun süren sancılı doğum aşamasında bana yardımcı oldular. En çok da yetenekli yeğenim Doktor Dominik Kalın'ın yorgunluk tanımayan işbirliği benim güçten düştüğüm zamanlarda yükümü hafifletti. Özellikle üç meslektaş dostuma da teşekkür ederim. David Hawkins, Charles Burney ve Oliver Gurney. Uzmanı oldukları tarihi dönemlerle ilgili olarak yazmış olduğum kısımları gözden geçirip denetlediler. Önemli yerleşim merkezleri. Aşağıdaki listede Türkiye'de en çok görülmeye değer yerlerin adları bulunmaktadır. Yoksa ülke her dönemden eski yerleşmeler bakımından zengindir. Aşağıdaki kısaltmalar yerleşmelerin dönemlerini göstermektedir. T. Tarih öncesi. T. Tunç çağı. H. Hitit. G. H. Geç Hitit. F. Frig. U. Urartu. K. Kar. L. Kelik. L. D. Lid. Y. Yunan. K. Kommagene. R. Roma. Y. R. Yunan Roma. H. F. Hitit Frig. T. H. Tunç Hitit. Zaman dizine ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdadır. Yıldızla işaretlenmiş yer adları için kitabın sonundaki dizine bakınız. Ekrem Akurgal'ın Ancient Civilizations and Ruins of Turkey adlı kitabı ilk olarak İstanbul'da 1969 yılında basılmıştır. Tekrar tekrar basılmış olan bu kitap çok yararlıdır ve tarihi yerlerin planlarını vermektedir. George B.'nin Lincoln Turkey, Londra 1978 ve Elgin Turkey, Turkey Beyond the Meander ve Turkish Southern Shore. Hepsi de tekrar tekrar basılmıştır. 1979 adlı kitaplarında Türkiye'nin güneybatısındaki tarihi yerler ayrıntılı biçimde ele alınmaktadır. Gene Türkiye'deki müzelerden, kitapçılardan kimi tarihi yerlerle ilgili yabancı dilde yazılmış kitapçıklar sağlanabilir. İstanbul'da arkeoloji müzeleri, Ankara'da Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Türkiye'nin tarihi ile ilgili olarak yapılacak geziye esaslı bir giriş oluşturacaktır.